Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın, merhaba,
nasılsınız?
Günaydın, merhaba.
Günaydın. İyiyiz, gayet iyi hazırlanıyoruz.
Hazırlanıyoruz, evet. Siz en çok hazırlanan sizlersiniz tabii ki.
Ama biz derken yani radyo olarak değil de asıl yani New York şehri belediye başkanı da 10 yılımız kaldı ve tümüyle çocukların arkasındayız diye tweet attıktan sonra mesaj. Ve bütün dünyanın da sendika federasyonları 200 küsur milyon insan da destek olduklarını net olarak açıkladı. Ve New York'taki bütün kamu okulları, devlet okulları da bu çocuklara izin vereceğini açıkladıktan sonra artık Türkiye'den de bakalım nasıl bir destek geleceğini merak ediyoruz.
Ya sizlersiniz derken tabii şunu kastediyorum. Bu işin içinde olan bilfiil gecesini gündüzünü veren aktivistlerden bahsediyorum. Hakikaten de ne kadar kıymetli olduklarını ben giderek daha fazla anlıyorum. Çünkü bu hafta çeşitli vesilelerle işte Türkiye'ye dönüşüm vesilesiyle artık tabii insanlarla daha bir araya geliyorum. Ve giderek de şaşırıyorum. Benim hemen konuşmalarda bir süre sonra konuyu. Hemen getirdiğim konu iklim çevre meseleleri ve çevremde de yani gayet entelektüel, gayet işte her şeyle ilgili, dünya ile ilgili insanlar arasında dahi iklim krizinin ve Eylül ayında ne olmakta olduğunun ne kadar az bilindiği ve
birazcık daha yüksek geliyor. biraz daha yüksek sesle konuşur musun
tabii
lütfen?
Diyorum ki çevremde ve yani insanlarla bunu Türkiye'de konuşmaya başladığımdan beri fark ettiğim şu, insanlar en dünyayı takip edenler dahi konudan epey uzaktalar. Mesela İngiltere'de, İrlanda'da dünyanın böyle belli başlı yerlerinde iklim acil durumu ilan edildiği bilgisi çok yabancı bir bilgi geliyor insanlara ve bunu söyleyince şaşırıyorlar. Bu bakımdan biraz işte bütün bu ısrarım, tekrar tekrar konuşalım ısrarı aslında çok sıkıcı evet. Gelebilir bazılarımıza.
Bunu ufak bir eklemesini yapabilir miyim evet. Ben? Bu durum sadece ülkeler arasında değil aynı zamanda şehirler arasında da varmış. Ben de bunu gözlemledim bu iklim grevleri sayesinde. Evet. İstanbul'da olandan İzmir'in çok fazla haberi yok. İzmir'de olandan Ankara'nın pek fazla haberi yok. Arada böyle ufak mikro lokal milliyetçilikler de dahil olduğu zaman işin içinden çıkılamaz boyutlara geliyorlar ama çocuklar kendi eforlarıyla beraber
aşıyorlar
ve bir araya geliyorlar ve kendileriyle beraber kendi çabalarıyla beraber birlikte hareket edebiliyorlar. Şimdi bununla beraber şu da ortaya çıkmaya başladı. Yani fosil yakıtların kullanımını bitirdiğimiz zaman aynı zamanda kendi komşularımıza ve kendi içimizdeki hareketleri ve birbirlerimizle olan bağlantılara bakmaya başlayacağız. Yunanistan'la mesela aramızdaki bağlantılar iklim ve çevre üzerinden daha fazla görünür hale gelmeye başlayacak. Ermenistan'la keza böyle Irak ve Suriye'de de üzerinden de aynı şekilde olmaya başlayacak. Farklı bir siyaset de bizi bekliyor olacak aslında fosil yakıtları yer altında bırakmaya başladığımız zamandan itibaren. Ya da bunun için çabalamaya başlamak da bunun ilk adımı olsa gerek işte.
Bu çok kıymetli bir bilgi Can, hakikaten aslında ne kadar kopukluk olduğuyla ilgili. Ve işte dünyayı takip ederken, haberleri genel olarak göz gezdirirken, Türkiye'den ve dünyadan bütün genel olarak iklim konusunda bir gözümüzün muhakkak oluyor olması lazım. Yani bu kadar bu işlere işte Açık Radyo'da büyük bir efor sarf ediliyor. Dünyada ne varsa neredeyse Açık Radyo'nun sitesinde bulmak mümkün çeviri olarak da. Ama bunun ötesinde hepimizin de bir kulağına diyelim tıpa olsun ve çevremizde de belki bunu yaymaya çalışabiliriz. Ne yapabiliriz konusuna bir örnek olabilir. Yani şu iklim meselelerini, haberlerini medya bir kampanya olarak Türkiye'de ön plana çıkarmıyorsa biz kendi hayatımızda ön plana çıkaralım. Buna göre araştıralım, görelim, ulaşmaya çalışalım. Ve bunun gerçekten bir alışkanlık olması bütün bu farkındalığı da değiştirir diye düşünüyorum. Aslında çok büyük bir duyarlılık var Türkiye'de çünkü. Müthiş bir ilgi var. Bunu daha önceki araştırmalarda da görmüştük. Metropol'ün Ağustos araştırmasında da mesela baktığımızda Türkiye'de hiç bu kadar önemli bulunan başka bir konu yok. %97'lik bir kitle büyük ölçüde önem arz ettiğini düşünüyor çevrenin korunmasını.
Çok önemli bu. Biraz anlatır mısın bunu? Metropol araştırma kuruluşu da oldukça önde gelen kuruluşlarından bir tanesi bu alanda çalışan.
Evet, titizlikle, ciddiyetle yapan ve çevre konusundaki veriler de özellikle kıymetli. Çünkü çok fazla araştırma da yapılmıyor. Malum kamuoyu araştırması yapılması pahalı bir şey. Bunu ya birinin yaptırması lazım veyahut da kamuoyu araştırma şirketlerinin kendilerinin böyle bir inisiyatif kullanması lazım. Metropol de hoş bir şey yapmış gerçekten. Yapılması gereken bir şey yapmış. Ve Ağustos ayındaki araştırmasında birçok soru içinde çevre konularına da soru ayırmış. Aslında bu kampanyanın belki kafamızdaki kampanyanın da olması gereken medya ile ilgili, dünyaya yönelik algılarımızla ilgili bunun bir parçası. İşte o sorunun orada olması bize bir ışık tutuyor şu an. Ve baktığımızda çevrenin korunmasının seçmen nezdindeki önemi çok önemli diyenler %70.6. Hiçbir konuda bu kadar da çok önemli ve vesaire birleştiğimiz bir konu yok açıkçası. Önemli diyenler ise %24.5. Bunları topladığımızda ve kısmen önemlileri de kattığımızda %97'lik bir kitle önem veriyor.
%97 bu inanılmaz bir şey yani.
Evet, yani çevre konuları önemsiz diyenler Türkiye'de yalnızca sadece 2.9'luk bir kitle. %3'lük bir kitleden bahsediyoruz.
%3 bile değil, evet.
Evet, %3 bile değil. Yani o da hata payı çerçevesinde olduğunu da unutmayalım. Neredeyse Türkiye'nin %100'ünü kapsayan birleştirici bir konudan bahsediyoruz. Ve benim hasbelkader içinde olmuş olduğum başka daha derinine inen araştırmalarda da insanların ne kadar bu konuya ilgi duyduklarını ve her konuda müthiş bir kutuplaşma yaşanıyor, her konuda müthiş bir ayrışma yaşanıyor. Bu zaten insanlarla konuştuğunuzda da araştırmalarda vesaire ortaya çıkıyor. Ancak çevre konusuna konu geldi mi birleşerek ortak bir şey yapalım. Bu sözleri duymaya başlıyorsunuz ve bu çok kıymetli bir şey. İnsanlarda bu niyet var fakat Can'ın söylediği de hakikaten altı çizilmesi gereken bir bilgi, bir veri. O da işte o kopukluk. Bu aradaki bağlantıyı nasıl sağlayabiliriz? Aslında bütün meselenin de bu olması gerekiyor.
Evet, ben de şunu ekleyeyim yani bugünkü elimizde işte 10-12 tane gazete var, basılı gazeteler. Bir de internet gazetelerine de bakınca mesela hiçbir gazetede bu can alıcı grev meselesini görmüyoruz maalesef. Ama şeyi de ekleyelim, biz şimdi Açık Radyo olarak kendi hem internet sitemizde senin de dediğin gibi çok sayıda dünyadan haber ve analiz koymaya çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da işte gerek T24 gerekse Biyanet gibi önemli mecralarla da işbirliği yaparak bu bilginin paylaşılmasına daha ağırlık veren bir şey de işbirliğine girdik yani.
Bu çok çok önemli hakikaten. İngilizce kaynaklara herkesin erişimi olmayabilir. Herkes İngilizce bilmeyebilir. Ama veyahut da İngilizce bilenler de tam olarak ne olup bittiğini takip ediyor olamayabilirler. Çok fazla haber var vesaire işte dediğimiz gibi. Ama bunlara Açık Radyo'da madem ulaşmak mümkünse bunu da bir çarpan etkisiyle hem ulaştırmak hem takip etmekte fayda var. Çünkü şimdi sürprize gelelim. Sizce en başarılı, en çevreci parti kim Türkiye'de? Türkiye politikası konuşmadan da olmuyor biliyorsunuz.
Evet, evet.
Yine geldik, armut dibine düştü. Sizce?
Çevrecinin Daniskası'ndan mı bahsediyorsunuz? Yoksa...
Daniskası'ndan bahsediyoruz, evet.
Cumhuriyet Halk Partisi.
Ya şey, Kılıçdaroğlu'nu gördünüz mü? Madencilerin temsilcileriyle, STK temsilcileriyle bir araya gelmiş. Çevrecilerle görüşün demiş. Öyle, öyle bir durum var.
Bilmiyorum. Cevap neymiş Metropol'ün?
Metropol'ün cevabı %29.2 ile AK Parti. Rekor orada. CHP %20.4. MHP %8.0. HDP %7.9. MHP ile HDP neredeyse aynı yani. İYİ Parti 5.8. Saadet Partisi 0.9. Şimdi fikrim yok, cevap yok. %27.23'te. Aslında bu şey olsaymış, hangi partiye oy veriyorsunuz falan veya oy vermeyi düşünüyorsunuz, neredeyse öyle bir şey dağılım. Yani partilerin çekirdek kitleleri neredeyse ortaya çıkmış diyebiliriz bu ankette. Ne olursa olsun partini desteklerim diye. Aslında bütün partiler çok başarılı değil. Bunu görüyoruz. Çünkü söylem geliştirebilen yok. Burada AKP'nin çok bir şekilde o kilit kitlesi partinin ne yapsa ben beğeniyorum. %29'luk yaklaşık bir kitle bunu söyleyecek. Bunda sürpriz yok. Maksimum 30'luk bir kitle. Fakat yeni söylem geliştiren ve bunu bir yaygın politika olarak kullanmayan olunca atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Klasik o lafta olduğu gibi hakikaten de. Burada işte yani muhakkak işte partiler içinden yapmaya çalışanlar var, çaba gösterenler var. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama bunun çok daha kolektif, çok daha parti ana politikası, eksen politikası haline gelmesi gerekiyor demek ki. Bunu görüyoruz burada. Büyük bir boşluk var. Şimdi ben politikacı olsam toplumun %100'ünü ilgilendiren bir konuyla nerede, yani böyle başka bir alternatif başka konu da yok. Pozitif konu yok. Mesela Suriyeli mülteciler meselesinde de maalesef çok negatif bir algı yaygın. Ama bu pozitif olan çevre konusunun yerine koyabileceğimiz başka hiçbir mesele yok. Türkiye'nin tek birbirini kenetlendiği konu demin dediğim gibi. Bu var ortada. Politikacı olsam ben bunu değerlendirirdim. Ama tabii ki böyle bir şey hayatta niyetim olmadığı için burada bas bas bağırarak söylüyoruz. Belki duyanlar olur. Belki bunu hakikaten değerlendirenler olur. İyi bir niyetle diyelim. Yani bu sadece bunu bir oportunizm çerçevesinde fırsat olarak görüp değil. Bunun geleceğe bir büyük miras olduğunu fark edip ve bütün bu aslında aktivizmin, gelecekteki aktivizmin temeli olacağını görüp, yani bu bir gün baktığımızda tamam Türkiye'de çok önemli meseleler konuşuyoruz, çok ağır sorunlarımız var. Ama bir gün baktığımızda bütün bunlar afaki gelecek. Ve hakikaten de şöyle bir uzak durup baktığımızda işte bütün bu birbirimizin gözünü neredeyse oyduğumuz kutuplaşmalar, bir apartheid rejimine neredeyse giden siyasi ayrımların baktığımızda karşımızdaki insan olduğunu ve aslında ortak meselelerimiz olduğunu bir görüp buradan çıkabilsek, bütün bu söylemlerin mahkumiyetinden, cenderesinden başka bir şey zaten ortaya çıkacak. Hem siyaseten hem işte yani bütün hayat biçimi her şey olarak. Ve ötesinde de bunu hakikaten başarabilenler gençler. Bütün bizim mesela daha ileri yaştakilerin çoğunluğunun sahip olduğu ön yargılara, ezberlere diyelim sahip olmayan gençler ve bütün işte Türkiye'de de bir sürü engeli aşıp bir araya gelebiliyorlar, bir şeyler yapabiliyorlar veyahut da ortak dertleri var yani bunun. Bizden çok daha farkındalar ve yeni yöntemler oluşturuyorlar. Bu çok kıymetli. Kıymetlileri saydık.
Evet. Bol bol
herkesin önüne döktük. Artık bu hazine sandığından kim ne çıkarırsa biraz, değil mi?
Çok da yani şey örnekler var. Yani madem bir numaralı Adalet ve Kalkınma Partisi çıkıyor, o zaman da Türkiye'nin mesela Paris İklim Anlaşması'nı, ki çok dişi olan bir anlaşma da değil ama orada belirli taahhütler var. Zorunlu olmasa bile şunu yapacağım, fosil yakıtlardan şu kadar şey yapacağım ki 1.5 derecenin altında sıcaklığın kalsın diye. Onu onaylaması beklenir mecliste çoğunluğu olan parti ama yapmıyor mesela. Belki de partilerin hepsini de buna şey yapmak gerekiyor. Bir şekilde talep etmesi, özellikle gençlerin böyle talepleri olduğunu biliyoruz. Mesela Çevre Bakanı'na bunu resmen söyleyen genç aktivistler olmuştu. Paris Anlaşması'nı imzalayın diye. Şimdi halbuki Climate Home News'un haberine göre de önümüzdeki yıl yapılacak, gelecek yıl yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapma teklifini geri çekmiş durumda. Brezilya'da çekmişti zaten, onun için Şili'de yapılıyor. Bundan sonraki de Türkiye yerine adaylığı, en güçlü adayın Glasgow olduğu belirtiliyor. Onun da durumu belli değil. Fakat öte yandan bir de şey var. Bu bütün okul, yani koskoca New York belediye başkanı da tam destek çıkar ve okullar da, devlet okulları evet. da izinli olarak destek veriyoruz derlerse oldukça ilginç bir durum var. Türkiye'de de sendikalardan ve siyasetçilerden, belediye başkanları değil sadece, böyle bir talepte bulunmak akla uygun olabilir. Yani Rosa Pavanelli'nin demin okuduğumuz yazısında, kısmen okuduğumuz yazısında sendikacı açıkça şeyi söylüyor. 1968 Paris Mayıs olaylarından bu yana ilk defa işçiler de öğrencilerle sokaklara çıkıyorlar ve adaletsizliği, iklim adaletsizliğini ve siyasi yerleşik düzenin de yetersizliğini ortaya vuruyorlar diyor ve bu sefer ciddi bir başarı da kazanma ihtimalinden bahsediliyor.
Ya burada işte dediğim gibi biz ezberlerimizin dışına çıktığımız zaman aslında yapılabilecek çok şey var. Büyük bir alan var. Bu alanı yaratıcı olarak kullanmak da artık bugünün en başta güç sahiplerine kalmış. Politikacılarına, işte yerel yönetimde söz sahibi olan insanlara, belediye başkanlarına kalmış. Bunu görmeleri artık lazım. Bunu da tabanın da göstermesi lazım. Tabii ki. İşte o yüzden hep vurguluyoruz. Hepimizin yapabileceği bir şey var diye. Burada işte mesela en önemli çevre sorununu nedendiğinde mesela Türkiye'de %61'i Türkiye'deki kamuoyunun ormanların yok edilmesi olduğunu görüyor.
Nasıl? Bir daha alabilir miyim bunu lütfen?
Seçmenlerin %61'i, 61.3'ü Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ormanların yok edilmesini görüyor. Burada işte yani bu aslında orman yangınlarının ve genel olarak onun dışında insanların kendi hayatlarında da gözlemlediği bir şey bu. Ormanların giderek azalması, yok olması vesaire. Bu bir kere hepimizin önünde. Onun ötesinde hava kirliliği %31.4. Küresel ısınma ve iklim değişikliği 29.1. Aslında bütün bunların birbirine bağlantılı olduğunu pek de farkında değil insanlar. Yani ormanların yok edilmesi bir orada sorun alanı olarak görülüyor ama bunun aslında başka ya sebep sonuç ilişkilerini kurarken küresel ısınma, iklim değişikliğinin hepsinin ana kapsayıcı tepedeki öğesi olduğu demek ki pek fark edilmiyor. %27 doğal kaynakların tüketilmesi demiş. Fabrika ve şehir atıklarının arıtılmadan nehir, dere ve denizlere aktarılması 24.3. Denizlerin ve göllerin insanlarca kirletilmesi 21.3. Tabii burada birkaç seçenek tabii seçebiliyorsunuz. Orada yani bir önem sıralaması yapılıyor. Onu unutmayalım. Kötü kentleşme 20.6, nüfus artışı 19.6. denmiş.
Evet, şimdi mesela ben de şöyle bir şey ekleyeyim izninle tam bu konuda. Yani ormansızlaşmanın ne kadar büyük bir tahribat yarattığı konusunda çok önemli bir duyarlılık. Sadece ülke çapında değil bu. Yani yeni yapılan araştırmalar, mesela Fiona Harvey de yazmış Guardian gazetesinden. Yani ormansızlaştırmanın zararı dünya için Amazon'un çok çok üstünde, ötesinde. Bir kere Batı Afrika ve Kongo havzası da muazzam yanıyor ama yeterince ilgi duyulmuyor. Ve dünyanın şöyle bir rakam verilmiş, dünyanın her yıl kaybettiği orman miktarı bir Birleşik Krallık kadar, yani İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda. 245 bin kilometre yaklaşık olarak, 243 bin küsur. Bu da Türkiye'nin 1/3 yapıyor. Her sene bu kadar orman kaybediliyor yani. Bu muazzam bir şey tabii. Bir de aynı zamanda bugün gene son dakika haberi olarak verdik. İspanya'yı sular, seller götürüyor tamamen. Yani hiçbir şey kalmamış. 100 yılda ilk ölçümlerin yapıldığı 1917'den bu yana kayıtlara geçmiş en büyük sel felaketi şu anda İspanya'da.
Ya bu, bütün bunlar işte dediğimiz gibi birbirine bağlı. Bir ilk önce o farkındalığı özümseyip hayatın her alanına ama en çok da biraz bu aralar demek ki dış alanına yansıtmamız gerekiyor. Fazlasıyla konuşarak belki işte medya kuruluşlarının dünyada yapmaya çalıştığı şimdi yeni o iklim meselelerini ön plana çıkarma derdini bizim günlük hayatta da konuşmalarımızda veyahut da günlük hayat gündemimizde biraz ön plana üst sıralara itersek iklim konusunda, iklim değişikliği konusunda, krizi konusunda bir şeyler yapabilmeyi. İşte bakın gene ben de aynı tuzağa düştüm. İklim değişikliği dedim. İklim krizi. Halbuki evet. Bütün bu sözlüğümüzü, kullandığımız kavramları da değiştirmekle başlamak lazım her şeye. Bu çünkü gündemin üstüne ilerlediği zaman konu işte o farkındalık ortaya çıkabiliyor ve yani şeyi söylüyorum yani o duyarlılık var zaten potansiyel olarak ve o orada daha büyük bir kıymet olarak en büyük kıymet olarak aslında iyice ortaya çıkıyor. Şunu demek istiyorum bu araştırma Metropol'ün araştırması Kaz Dağları meselesinden sonra soru olarak sorulmuş. Dolayısıyla Kaz Dağları'nın bütün bu altın madeni konusunun ve ağaçların kesilmesi konusunun gündemde olduğu dönemde dönüp sorulduğunda işte yani bu konunun ilhamıyla diyelim ekonomik kalkınma için çevre kirliliğine göz yumulabilir mi sorusu sorulduğunda kamuoyuna %85 oranında insanlar hayır katılmıyorum. Ekonomik kalkınma için çevre kirliliğine göz yumulamaz diyorlar. Bu da gayet aslında heyecan verici bir veri.
%10'luk bir kısmı da böyle bir soruyu bana nasıl sorarsın diye sinirlenen insanlardan olabilir mi?
Olabilir. Öyle bir şey ne katılıyorum ne katılmıyorum bir grubu var çünkü. Çünkü onlar herhalde yeter artık soruların sonuna geldik.
Böyle
zaten
soru mu sorulur?
Anketin sonuna geldik. halinde olabilirler ama katılıyorum diyenler yani bil fiil hakikaten ekonomik kalkınma için her şey yapılabilir mübahtır görüşünde olanlar Türkiye'de sadece %5,5'luk bir kitle var. O yüzden bu da aslında iyimserliğimizi arttırması gereken bir durum. Bu arada
bilmiyorum çok ufak bir ekleme yapacağım. Dünya üzerindeki fosil yakıt endüstrisinin sahibi olan insanların da bu sermaye elinde bulunduran insanların da %1 olduğu ve bu %1'in içerisindeki insanların da dünya üzerindeki genel servetin %50'sinden daha fazlasını elinde bulundurduğu düşünüldüğü zaman %5'lik kısım da aslında hiç de yabana atılacak bir kısım değil sermaye sahipleri oldukları ihtimali üzerinden bakıldığında.
Tabii canım aslında şöyle bir hakkın var. Çünkü içine açıp baktığımızda bu işte çevrenin zararı uğraması, ekonomik gelişme bunun işte karşılaştırmasını yapıldığında çevreyi feda edenlerin büyük çoğunluğu AK Parti'de ve MHP seçmenleri arasında yer alıyorlar. Bu önemli bir veri. Yani iktidar kitlesinde yaklaşık bu partilerin %8'i. Tabii MHP'nin %8'inden çok AKP'nin %8'i önemli burada. %8'lik bir seçmen kitlesi çevreyi feda etmeye razı. Ama o demek ki o küçük azınlık işte bayağı da bir şey yapabiliyor. Bu açıdan haklısın gerçekten de. Gene ama yani programın sonuna yaklaşırken biraz moral tarafından gidelim. Gene başka bir soru şöyle denmiş. Ekonomik kalkınma için orman alanlarını korumaktan ödün verilebilir. Bu görüşe katılıyor musunuz? Ve bunun cevabı yaklaşık 85'lik bir kitlenin hayır katılmıyorum demesi bizi herhalde motive etsin. %6'lık bir kitle katılıyorum demiş. Gene benzer bir şekilde AKP seçmenlerinin %8'i MHP'nin %8'i olduğunu görüyoruz ağırlıklı olarak bu %6'lık kitlenin. Dolayısıyla evet onların maalesef sözü geçiyor ama bir yandan da çoğunluk da gücünü bilmek durumunda herhalde birazcık da ve onu kullanmak durumunda. Gene iyi bir veriyle son noktaya geleyim. Yatırım yaptıkları bölgede istihdam artışı olacaksa yerli ve yabancı şirketlerin doğaya verdiği zarara göz yumulabilir. bu görüşe katılanlar %7'lik bir kesim. Ve katılmıyorum diyenler de gene %84'e neredeyse varan bir kesim. Çok benzer bunlar hata payı çerçevesinde. Bütün bu sorular şöyle düşünelim, anket yapılırken üst üste bu soruların sorulması giderek karşı işte, soru sorularını birazcık da itekleyerek giderek soruların kapsamı artıyor farkındaysanız. Yani üst üste mi artışı olacak, iş sağlanacak, çevreye zarar verilmesine göz yumar mısınız? Gene de insanlar yummuyorlar. Bilin bakalım kim yumuyor? Gene ağırlıklı olarak gene o %8'lik iktidar çevrelerindeki kitle. Belki onlar zaten bugün AKP'ye oy veriyorlardı. Yarın başka bir noktaya gidecekler ya da başka bir şey. Önemli olan demek ki bunu mübah gören işte %8'lik iktidar çevrelerinden bir o bakış açısında insanlar var.
Evet, yani o zaman belki bitirmek için madem rakamlardan bahsediyoruz, halk içindeki oy oranları ve rakamlarından, eğilimlerden bahsediyoruz. Belki de bunun cevabı işte Chenoweth'in yaptığı ünlü kitapta, araştırma kitabında da görüldüğü gibi Harvard'da profesör. Yani tarihte kitlesel hareketlerin sonuç alma, başarılı sonuç alması ihtimali şeye bağlı. Nüfusun %3,5'u katılırsa sivil itaatsizlik gibi, yani tamamen şiddet kullanmayan barışçıl hareketlerle %3,5 sokağa çıktığı zaman şimdiye kadar yapılanların tamamı başarıya ulaşmış durumda. Son olarak da Hong Kong'da, yani şimdilik tabii söylüyorum, genel olarak ne yapılacağı bilinemez ama o yüzden de fevkalade önemli bu kitlelerin genel grev ya da benzeri şeylerle çocukların desteğiyle, çocuklara da destek olarak sokağa çıkmaları önümüzdeki cuma gününden başlayarak dünya genel grevine giden insanlarda görüldüğü gibi çok çok önemli bir rakam bu %3,5. Böyle de bir şeyi de aklımızda tutmamızda fayda var.
Hakikaten bir yılda neler neler oldu ve bundan sonraki dönemlerde neler neler olabilir. Bütün yaşayış biçimimizi, hayatımızda şikayet ettiğimiz birçok şeyi aslında değiştirilebilecek bir aktivizmden bahsediyoruz. İklim krizinin ötesinde, iklim krizinin zaten çaresinin bulunması, önüne geçilmesi demek bizim kendimizi insan olarak ve bütün toplumlar olarak değiştiriyor olmamız demek. Ve şikayet ettiğimiz, memnun olmadığımız birçok şeyden arınmamız yepyeni bir şey, aslında yepyeni anlayışlara, algı, zihin boyutlarına geçiyor olmamız demek. İşte bu zaten mesele de bu. Yani sadece iklim krizi değil, önemli olan bizim içimizdeki o devrimi de yapıyor olmamız zaten. Bu başladı. Demek ki bu hafta da çok önemli bir hafta. Artık geri sayım başladı. Biraz o yüzden heyecanınızı, hevesinizi ben içinde çok hissediyorum, bilmiyorum. Dinleyenlere de geçsin istiyorum bütün bu heyecan. Değiştirebiliriz ya, hakikaten yapabiliriz bunu işte.
Zaten değiştiriyoruz şu anda. Zaten şu anda değiştiriyoruz. Değiştirebilirizden daha ziyade şu anda bir değişim başlamış durumda.
Can, senin karşında kendimi böyle bir şey gibi hissediyorum. Ben kocaman bir balonum ve sen de benim iğnemsin yani. Her seferinde böyle indireceksin yani. Evet ya.
Olur mu öyle şey?
Sedan Hanım, benim işim bu.
Evet ya, hayır. Gene de heyecanlıyım Can. Ben heyecanlıyım, tamam mı?
Tamam,
değiştirmeye başladık. Tamam, oldu. Daha da heyecanlandım.
Can'ın adını değiştiriyorum. Ajan Provokatör.
Evet. Yaptınız ya bu canınızı Ömer Bey.
Benim canımı sıkamaz böyle şeyler. Ben çalışmaya devam ederim.
Evet, sen çalışkansın, ben işin havasındayım biraz.
Yani
çalış Can. Peki. Peki.
Doğru ama yani, ama bana da ihtiyaç var bak.
Tabii
yani.
Tabii.
Evet. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.